Ayrım 11, sayfa 94. 21. Nihayet nöbeti bitmişti. Matthias Freire, kovboy şapkalı adamı ve Minotaurus'u düşünerek evine dönüyordu. Anais Chatelet'in ziyaretinden beri bu iki olay arasındaki olası bağı düşünmekten kendini alamıyordu. Tüm öğleden sonra kafasında bu sorularla hasta muayene etmişti. Mitchell ile cinayet arasındaki ilişki neydi? Amnezik adam tam olarak ne görmüştü? Polisin önerisini kabul etmediğinden pişmandı. Bu vakada nasıl yol alacağını artık bilmiyordu. Anahtarı kapı kilidinde çevirirken aklına bir fikir geldi. Bir blöf. Salonun lambasını yaktı, sonra internete bağlandı. Bordo'ya en yakın kriminal polis laboratuvarının Toulouse'daki KPL-31'in telefon numaralarını kolayca buldu. Oradaki ekiplerden birinin amnezik adamın davasında çalışıp çalışmadığını ve Mitchell'ın ellerinden numune alıp almadıklarını düşündü. Eğer bu vakayla ilgileniyorlarsa aynı adamlar Minotaurus davası üzerinde de çalışıyor olmalıydı. Daha fazlasını öğrenmenin en iyi yolu telefon etmekti. Karşısına nöbetçi bir memur çıktı. Kendisini Saint-Jean Garı'nda bulunan ceset davasında görevli suç psikiyatristi uzmanı olarak tanıttı. Telefondaki adam bu olaydan söz edildiğini duymuştu. Analizlerde kullanılması için bu sabah ilave malzemeler yollanmıştı. Freire'nin tahmini doğru çıkmıştı. 13 Şubat akşamı kimliği bilinmeyen adamla ilgilenen ekip, ertesi akşam cinayet mahallinde çalışan ekiple aynıydı. Basit bir rastlantıydı. Olay yeri inceleme teknisyenleri başka bir vaka vesilesiyle zaten Bordo'daydı. Ekip şefinin cep telefonunu alabilir miyim? Koordinatörününkini mi demek istediniz? Evet, onunkini. Bu prosedüre aykırı. Neden davaya bakan Asayiş Şube onu aramıyor? Anais Chatelet mi? Sizinle temasa geçmemi bana o söyledi. İsim hedefi tam 12'den vurdu. Numarayı verdikten sonra adam ekledi. Adı Abdellatif Dimon. Hala orada, Bordo'da. Özel bir laboratuvarla çalışıyor. Sonuçları aldığında olay yerinde olmak istiyordu. Freire teşekkür etti, telefonu kapattı, 8 rakamı tuşladı. Alo, Matthias ona da suç psikiyatristi uzmanı olduğu yalanını söyledi. Ancak Abdüllatif Demon dünkü çocuk değildi. Sonuçları alır almaz soruşturmadan sorumlu başkomiseri de sorgu yargıcına raporumu vereceğim. Hastam amnezik biri diye karşılık verdi Freire. Hafızasını kazandırmaya çalışıyorum. En ufak bir ayrıntı, en ufak bir ipucu işime yarayabilir. Anlıyorum. Ancak Anais Chatelet'e başvurmanız gerekiyor. Freire durmazdan geldi. Rapora göre toz zerrecikleri bulmuşsunuz. Kalın kafalısınız dostum. Yarın sabah raporumu Chatelet'e yollayacağım. Bu konuyu onunla görüşün. Zaman kazanabiliriz. Yarın sabah erkenden hastamla bir hipnoz seansı yapacağım. Telefonda söyleyeceğiniz bir kelime bana bir gün kazandırabilir. Teknisyen cevap vermedi. Tereddüt ediyordu. Kırtasiye işleri herkese ağır geliyordu. Freire bu avantajı değerlendirme yoluna gitti. Elde ettiğiniz sonuçları bana özetleyin. Hastam bazı şeyleri hatırlamaya başladı. Tırnaklarının altındaki zerrecikler tuğla tuzu olabilir. Hayır. Peki nedir? Bir fitoplankton türü. Ne? Deniz planktonu. Fransa'nın Atlantik kıyılarında, özellikle güneyde rastlanan bir mikroorganizma, Bas kıyısında. Freire, Michel'in Odenge'de Cap Ferret ile Kuşadası yakınındaki hayali köy Marsak'la ilgili uydurduğu şeyleri düşündü. Bunlar gerçek kökeni, Bask ülkesi hakkında yaptığı deformasyonlardı. Şu planktonların türünü tam olarak belirlediniz mi? Deniz Araştırmaları Enstitüsü ile kuyu koruma uzmanlarını aradık. Dinoflagellat denen bir plankton. Mesodinium rubrum. Konuştuğumuz uzmanlara göre çok nadir rastlanan bir plankton. Bask kornişinin su altı florasına ait. Matthias bir deftere not aldı. Sonra hemen devam etti. İstim üzerindeydi. Başka bir şey buldunuz mu? Olay yeri inceleme uzmanı önce tereddüt etti, sonra cevapladı. Polislerin ilgisini çekecek olan şey ise bu planktonun başka yerde de bulunmuş olması. Nerede? Suç mahallinde, bakım çukurunun dibinde. Yaptığımız analizler sonucu adamdan alınan numuneler ile çukurdan alınanlar arasında bir örtüşme saptandı. Freire yeni bir sessizliği sineye çekti. Anais Chatelet haklıydı. Amnezik adam cesedi görmüştü. Belki de daha fazlasını. Teşekkür ederim dedi. Şimdilik bu olayı hipnoz seansında göz önüne bulundurmayacağım. Cinayet soruşturması polisi ilgilendiriyor. Elbette dedi olay yeri uzmanı anlayışlı bir ses tonuyla. Bol şans. Matthias telefonu kapattı. Sinirli bir yazıyla konuşmanın önemli noktalarının bir özetini çıkardı. Deniz planktonu Bas kıyılarını işaret ediyordu. Belki de denizle ilgili bir mesleği vardı. Şimdiye dek Michel'in açık havada elleriyle çalışan bir işçi olduğuna ikna olmuştu. Balıkçı, kelimenin altını birkaç kez çizdi. Ancak plankton da Michel ile ceset arasında doğrudan bir bağ oluşturuyordu. Freire yazmayı bıraktı. Bu bağın hastasının boynunu gittikçe sıkan bir ip olduğunu düşündü. Aynı zamanda bir hekim olarak edindiği izlenimden de kurtulamıyordu. Kovboy masumdu. Belki katili suçüstü yakalamıştı. Belki de çukurun dibinde rehberi ve İngiliz anahtarını silah olarak kullanarak onunla dövüşmüştü. Ayrıca kan, katilin kanı olabilirdi. Vardığı bu sonuç aklına başka bir fikir getirmiş gibi ayağa kalktı ve mutfağa yöneldi. Işığı yakmadan pencerenin önünde durdu ve karanlık sokağa baktı. Siyah giymiş adamlar görünürde yoktu. Chateau Le Sage, Listrac Medoc'da üretilen Medoc bölgesinin 6 apelasyonundan biri olan üst düzey bir kuru burjuvadır. Dipnot, apelasyon, şarap terminolojisinde tanımlanmış bir üretim bölgesinde belirlenmiş üzümlerle belirli koşullar dahilinde denetimli olarak üretilen şarapların resmi tescilli ifadesi. Kuru burjuva, Fransa'nın Bordeaux'un en önemli alt bölgelerinden Medoc'ta yapılan bir sınıflandırma. Bu tür şaraplar yüksek fiyattan değer bulur. Anais üşüyordu. Lahitler gibi sıralanmış krom kaplı yüksek tankların bulunduğu salon hava akımına açık bir yerdi. Gezi sırasında deri ceketini çıkarmamış olduğuna çok seviniyordu. Her zaman olduğu gibi diğer kulüp üyeleri arasında ayak takımından biri gibi görünmemekten de mutluydu. 15. yüzyıldan beri burada bağlarımız olduğundan bağcılığımızın çok uzun bir tarihi geçmişi var. Grup bağ sahibinin tankların gümüşü yüzeylerinden yansıyan sözleri eşliğinde mahzende ağır adımlarla ilerliyordu. Her pazar akşamı Anais bir bağı ziyaret ediyordu. Bordeaux şatolarını gezen bir degüstasyon kulübünün üyesiydi. Dipnot, Bordeaux şatoları. Şarap bilimi terminolojisinde şarap üretim işletmesi bulunan mülk. Bordeaux bölgesinde çok sayıda şarap üretilen şato vardır ve bunlar belirli bir estetiği ve tarihi bir mimari yansıtan görkemli yapılardır. Her seferinde neden bu kulübe üye olduğunu düşünüyor ve daha dayanılmaz hal alan bu iç karartıcı gecelere neden katıldığını kendine soruyordu. Yemeğini tepsiye alıp çok sevdiği TV dizilerinden birinin karşısına kurulmayı tercih etmez miydi? Ya da Minotaurus efsanesinin gizli sembolik nedenlerini biraz daha incelemeyi veya Avrupa eroin ağını araştırmayı? Bunların hiçbirini düşünmemişti. Saat 20'de her pazar yaptığı gibi bir şatoya doğru yola koyulmuştu. Soruşturmaya gelince gün verimli geçmemişti. Caffar evsizlerin takıldığı yerlerde dolanmış bir sonuç alamamıştı. Le Cor, Philippe Duruy'un ayrıntılı biyografisi üzerinde çalışıyordu. Ama pazar günü bir ilerleme kaydetmek gerçekten de imkansızdı. Conant, garın güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi tamamlamış, adamla ilgili en ufak bir iz bile bulamamıştı. Sonra evsizlerle içli dışlı olan mahalle çetelerini araştırmaya başlamıştı. Zack'tan hiç haber alamamıştı. Adam boğa yetiştiricilerinin peşinde ortadan kaybolmuştu. Kendisi ise Rosny Jandarma Kriminal Enstitüsü'nü yeniden aramıştı. Bu kez karşısına bir arşiv uzmanı çıkmıştı. Cinayetler konusunda keskin bir hafızaya sahipti. Herhangi bir mitolojik cinayet hatırlamıyordu. Bu denli korkunç bir mizansendi. Ne Fransa'da ne de Avrupa'da. Adamlarıyla yaptığı telefon görüşmesinden sonra onları serbest bırakmış ve ertesi gün erkenden büroda olmalarını istemişti. Polis merkezinden çıkarken kapıda polis müdürüyle Devers adla karşılaşmış ve ona en ince ayrıntısına kadar soruşturmadan söz etmişti. Davayı medyadan gizlemeleri gerekiyordu. Savcılık 6 gün boyunca yargıcı bu davadan haberdar etmeyecekti. Böylece herhangi bir engelle karşılaşmadan soruşturmayı istediği gibi yürütebilecekti. Ama dikkatli olması gerekiyordu. Girondlu siyasiler, güç sahipleri, seçilmişler ona saldırmak için fırsat kollayacaktı. Anais güveni için müdüre teşekkür etmiş ve kendinden emin, rahat bir tavırla merkezden ayrılmıştı. Aslında stres bir sünger gibi midesini sıkmaya başlamıştı bile. Kasım'da şarabı fıçılara alıyoruz. Böylece biraz daha malolaktik fermantasyon gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Dipnot, malolaktik fermantasyon. Şarapta bulunan malik asidin laktik asit bakterileri tarafından parçalanarak laktik aside dönüştürülmesi. Kırmızı şaraplarda daha çok uygulanır. Şarap daha yumuşak ve kolay içilebilir hale gelir. Şarabın fıçılarda olgunlaşması yaklaşık 12 ila 13 ay sürüyor. Anais yeniden ürperdi. Bu duygu ona kollarını, yara izlerini hatırlattı. Hep çıplakmış, göz önündeymiş, tir tir titriyormuş gibi hissediyordu. Hiçbir giysi, hiçbir şey bu üşümeyi durduramazdı. İçten geliyordu. Fıçının istenmeyen özelliklerinin şaraba geçmesini istemeyiz. Amacımız meyvemsi tada sahip, asit ve alkol oranı uyumlu, dengeli bir şarap. Bunlar dolgun ve yuvarlak yapılı, içimi hoş, özellikle de canlı yapıya sahip şaraplardır. Anais artık orada değildi. Bedeninin derinliklerine inmişti, acısının derinliklerine. Farkında olmadan kollarını tutuyordu ve en kötüyü düşünüyordu. Dayanamayacağım. Bacakları titriyordu, vücudu sarsılıyordu. Aynı anda da tüm bedeninin taş kesildiğini hissediyordu. Bu kaygı krizleri sırasında yere veya bir bankın üzerine yığılabilir ve kımıldamadan saatlerce öyle kalabilirdi. Tam bir felç haliydi. Bir korku mengenesi onu bir buz banyosunun içinde tutuyordu sanki. Bugün 2005 üretim yılına ait ki Medok için önemli bir yıldı, bir şarabın tadımını yapacağız. 2005 yılı üretiminin birkaç yıl içinde ne ifade edeceği hakkında genel bir fikir edineceğiz. Kısacası bu vaktinden önce bir tadım. Fıçıdan numune aldık. Grup şimdi şatonun mahzenine iniyordu. Anais merdivenin karşısında bir an tereddüt etti. Sonra grubu izlemeye karar verdi. Zorlukla basamakları inmeyi başardı. Küf kokuları, fermante olan şarap. Anais şarabı seviyordu ama şarap ona her zaman babasını hatırlatıyordu. Bu konuda her şeyi ondan öğrenmişti. Tatmayı, içmeyi, saklamayı. Örtü kalktığında akıl hocasıyla ilgili her ne varsa sırtını dönmesi gerekirdi. Anais'ten her şeyi çalmıştı ama bunu çalamayacaktı. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu bir erken degüstasyon. Birden Anais arkasını döndü ve kortejden ayrıldı. Birkaç kez sendeleyerek merdivenden dışarı çıktı. Hala kollarını ovuşturuyordu. Salonda tankların arasında koştu. Dışarı çıkmak istiyordu. Nefes almak istiyordu. Haykırmak istiyordu. Yansıması tankların bombeli yüzeyine vuruyor, biçimsiz, korkunç şekiller meydana getiriyordu. Anıları canlanıyordu. Kafasının içinde patlamak üzere olan berbat bir fırtına, her seferinde olduğu gibi. Avluya, geceye, gökyüzüne kavuşması gerekiyordu. Şatonun iç avlusu ıssızdı. Adımlarını yavaşlattı, şarapların depolandığı binaları geçti ve bağlara doğru yöneldi. Her taraf maviydi. Toprak ve gökyüzü ayın rengini almıştı. Çakıllı kumlu toprak üzerinde asma kütüklerin dikildiği iki yanı ağaçlı yolları andırıyordu. Şarap. Baba. Ağzından çıkan duman topraktan yükselen gümüşü buharla birleşiyordu. Yamaçlar Güran de Hallicin'e kadar iniyordu. Yamacı takip etti. Çizmelerin altında çakılların yuvarlandığını hissediyordu. Dallar ve herekler ona zarar vermek istermişçesine pantolonunu tırmalıyordu. Şarap. Baba. Fidanların arasına biraz daha girdi ve sonunda hatıralarına teslim oldu. Yeni yetmeliğinin sonuna kadar hayatında sadece tek bir erkek olmuştu, babası. 8 yaşındayken annesini kaybetmiş bir kız çocuğu için bu gayet normaldi. Tuhaf olansa babasının da hayatında tek bir kadın olmasıydı, kızı. Birlikte mükemmel bir çift oluşturuyorlardı. Platonik, kaynaşmış. Örnek baba. Ödevlerini tekrarlattıran oydu. Kızını bilicilik merkezinden almaya o geliyordu. Sulak Surmer'deki plaja o götürüyordu. Bir serada havasızlıktan boğulan bir çiçek gibi klinikte solup giden Şilili annesini yine o anlatıyordu. Daima oradaydı. Her zaman yanındaydı. Hep mükemmeldi. Bazen Anais huzursuzluk duyuyordu. Anlaşılmaz bir tedirginlik. Kaygı nöbetleri geçiriyordu. Babasının yanındayken korku dalgasına kapılıyordu. Sanki bedeni vicdanının göz ardı ettiği bir şeyleri hissediyordu. Neyi? Bunun cevabını 22 Mayıs 2002'de buldu. South West gazetesinin ilk sayfasında. Yazının başlığı, bağlarımızda bir işkenceciydi. Tuhaf bir şekilde yazı bir TV muhabiri tarafından kaleme alınmıştı. Adam Kanal Arte'de 70'li yıllarda Fransız askerlerinin Güney Amerika diktatörlüklerinde üstlendiği rolle ilgili bir program hazırlamıştı. Bu oluşumlar içinde aşırı sağcı eylemciler, OAS'in eski militanları, SAC'ın eski ajanları da vardı. Dipnot, OAS, Organizasyon Le Armi Secret, Gizli Ordu Teşkilatı, Cezayir Savaşı sırasında Cezayir Fransızlarındır ilkesini benimsemiş gizli örgüt. SAC, Service d'Action Civique, Yurttaş Hareketi Bürosu, De Gaulle tarafından kurulmuş ve önce de De Gaulle'e ardından da De Gaulle'cülere hizmet vermiş teşkilat. Başka Fransızlar da doğrudan bu baskı hareketi içinde yer almıştı. Şili'de ünlü bir şarap uzmanı ölüm mangalarının eylemlerinde etkin bir rol oynamıştı. Adam hiç gizlenmemişti. Jean-Claude Chetelet adında Akitanya kökenli biriydi. Gündüzleri şarap uzmanı, geceleri kan uzmanı. Yazının gazetede çıkmasından sonra ev telefonu susmak bilmemişti. Haber bir benzin birikintisinin alev alması gibi yayılmıştı. Fakültede o geçerken herkes fısıldaşıyordu. Sokakta herkes onu gözleriyle takip ediyordu. Belgesel Arte'de de gösterilmişti. Gerçek bir bomba gibi patlamıştı. Filmde babasının bir resmi de gösteriliyordu. Daha gençti. Ancak şimdiki halinden daha çirkindi. Santiago'daki işkencelerde anahtar rol oynayan adam. Tanıklar dal gibi ince siluetini, daha o zamandan grileşen saçlarını, açık renk gözlerini ve diğerlerinden hemen ayırt edilmesini sağlayan ünlü aksamasını hatırlıyordu. Jean-Claude Chetelet, çocukluğunda geçirdiği bir at kazası sonucu topal kalmıştı. İşkenceye maruz kalanlar onun yumuşak sesini ve korkunç işkencelerini hatırlıyordu. Elektrik verme, sakat bırakma, kesme, kafur yağı enjekte etme. Lakabı Topal'dı, El Kojo. bir konuda uzmanlığıyla tanınmıştı. İşe yaramayan mahkumları boğazlarına canlı yılan sokarak öldürüyordu. Başka tanıklar, askerler, Arjantin'de görevde olan General Osorio'sun genç öğrencisi Chatelet'in işkenceci ekipler yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söylüyordu. Dipnot, General Osorio's. Paul Osorio's, Fransız general. Cezayir Savaşı'nda 1500 kişinin işkenceyle öldürülmesinde parmağı olan işkenceci asker. Savaştan sonra ABD'de karşı casusluk uygulamalı işkence dersleri vermiş, Fransız hükümeti tarafından Brezilya'ya askeri ateşe olarak atanmış, Arjantinli, Şilili, Venezuelalı üst düzey subayları işkence konusunda eğitmiştir. Anais TV yayınını bir arkadaşının evinde izlemişti. Allak bullak olmuştu. O akşam sesini kaybetmişti. Sonraki günlerde yerel basında çıkan yazılar çoğalmıştı. Saldırılar karşısında babası sessizliğe bürünmüş ve kutsanmış suya sığınmıştı. Her zaman inançlı bir Katolikti. Anais şok halinde valizlerini hazırlamıştı. 21 yaşındaydı ve annesinden miras kalan bir servete sahipti. Şili'de satılan arazilerden elde edilen parayla yatırımlar yapılmıştı ve bu yatırımlardan sağlanan kazanç sadece ona geliyordu. Şehir merkezinde mağazaların yoğun olduğu Fondudej sokağında iki odalı bir eve taşınmış ve bir daha da babasını görmemişti. Topalı tarif eden tanıkların sözleri aklından çıkmıyordu. Kelimeleri, jestleri, elleri. Elektrik veren o ellerdi. Kesen, parçalayan, yaralayan da. Bebekken onu yıkayan da aynı ellerdi. Onu okula götüren de. Her şeye ve herkese karşı onu koruyan da o ellerdi. Aslında bunu hep sezinlemişti. Annesi dört duvar arasında kapatılmış bir deliyken sanki onun kulağına sessizce sırrını fısıldamıştı. Bir iblisle evlenmişti. Ve şimdi Anais bu iblisin kızıydı. Kanı lanetliydi. Yavaş yavaş sesini geri kazanmış ve normal yaşam sürmeye başlamıştı. Hukuk fakültesi, lisans, UPYO. Ulusal Polis Yüksek Okulu'ndan mezun olunca Anais bir ay izin istemiş, Şili'ye gitmişti. İspanyolcası son derece akıcıydı. Bu onun genlerinde vardı. Babasının izini bulmak için fazla uğraşmamıştı. Yılan Santiago'da belli bir ününe sahipti. Bir ay içinde soruşturmasını tamamladı. Parçaları, tanık ifadelerini, fotoğraflarını bir araya toplamıştı. Babasını Fransa'dan Şili'ye geri göndermeye yetecek her şeyi. Ya da en azından Fransa'da sürgünde olan Şililerin davalarını güçlendirecek her şeyi. Ama ne yargıçlarla ne de avukatlarla veya ne de davacılarla temasa geçmişti. Bordo'ya dönmüştü. Bankada bir kasa kiralamış ve soruşturma dosyasının içine koymuştu. Metal kutuyu kapatırken içinde bulunduğu ironik durumun farkındaydı. Bu ilk cinayet soruşturmasıyla polis olarak vaftiz edilmeye hak kazanmıştı. Ama her şeyini kaybetmişti. Çocukluğunu, kökenini, kimliğini. Geleceği üzerine yazılmayı bekleyen beyaz bir sayfadan ibaretti. Anais asma kütüklerin arasında doğruldu. Kriz geçmişti. Her zaman olduğu gibi yine aynı sorucu vardı. Bir erkek bulmalıydı. En fazla ihtiyacı olan şey buydu. Kollarının arasında anılarını, travmalarını, kaygılarının hiç önem taşımayacağı bir adam. Gözyaşlarını kuruladı. Dizlerindeki toprağı silkeledi. Yamaçtan yukarı tırmandı. Hayatında bir erkek. Kriminal polis koordinatörü. O baş döndürücü Arap olmazdı. İnternette aç kurtlar gibi bekleyen zombilerde. Psikiyatri düşündü. Vernikli ahşap kütüphanesindeki o tutkulu entelektüeli. Hayallere dalmak istedi. Ama Freire'yi düşünmek onu daha ziyade cinayete odaklandı. Cep telefonuna baktı. Mesaj yoktu. Birkaç saat uyumalıydı. Sabah yeniden soruşturmayla ilgilenirdi. Onun için geriye sayım başlamıştı. Arabasını buldu, artık üşümüyordu. Çok ağladığı için sadece gözleri yanıyordu. Ve boğazında deniz suyu tadı vardı. Arabasının kapısını açarken cep telefonu çaldı. Alo, benim Zak. Tanrı aşkına neredesin? Güneyde, senin boğayı buldum. Ayrım sonu sayfa 102. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Fitoplankton. Fitoplankton. Dinoflagellat. Dinoflagellat. Mesodinium rubrum. Mesodinium rubrum. Chateau le Sage. Chateau. Lesage. Listrak medok. Listrac. Medoc. Cru bourgeois. Crubourgeois. Sulak sürmer. Soulagsurmer. Sud-ouest. Sudouest. Arte. ARTE. Organisation des Armées des Secrets. ORGANISATION. DELARMEESECRETE. Service d'action civique. CERVIGEDAGTION. JIVIQUE. De Gaulle. DEGAULLE. El Cojo. LGOGO. Osores. AUSSARESSES.